Ayrım 19.
Arapların inancına göre melekler Allah'ın kızlarıydı. Kadın adı taktıkları putları da Allah'ın kızları sandıkları meleklerin sembolleriydi. Lat, Uzza, Menat gibi putların hem dişil alameti taşıması bunların kadın tanrıçı olarak düşünülmesindendir. Araplar diğer birçok ulus gibi Allah yanında kabul görmek için Allah'la beraber bu tanrıçaların adını da anar, bunlara da tapar ve adlarına kurban keserlerdi. Kainatın yaratıcısının ve yöneticisinin Allah olduğunu kabul etmekle beraber, bu tanrıların da onun yardımcısı olduğuna inanırlar ve Allah'a yaklaşabilmek için bu tanrılara yalvarmak zorunluluğunu duyarlar. Yalvarıp taptıkları bu tanrıların kendilerini Allah'a yaklaştıracağına inanırlardı. İşte Kur'an bu düşüncede olan insanlara göklerdeki meleklerin dahi Allah'ın razı olmadığına şefaat edemeyeceklerini vurgulamaktadır. Allah nankörden razı olmaz. Nimeti veren Allah'ken ondan başkasına yalvarıp tapmak şirktir, nankörlüktür. Allah kullarının nankörlük etmelerine razı olmaz. Zümer 7. Allah kendisine şirk koşulması dışında dilediği kulunun her günahını bağışlar. Nisa 48. Bu boş isimlere tapmak, tanrılığında Allah'a ortaklık tanımaktır. Bunlara tapmak, Allah katında meleklerden destek bulmak şöyle dursun, insanın ebedi kaybına neden olur. Öyleyse şefaat edecekleri zannıyla Allah'ın kızları sanılan tanrıçalara tapmak, tapanlara hiçbir yarar sağlamaz. Tam tersine onları en büyük ziyana sokar. İşte söz geliminde anlatılan budur. Tema tamamen tevhid temasıdır. Şefaati reddeden bu temada putların şefaatinin umulacağını söylemek mümkün değildir. Böyle bir şey söylenmiş olsa o zamana dek inanmış olanlar dahi kuşkuya düşüp dinden dönerlerdi. Putlara övgü bu ayetlerin neresine sokulabilir? Sure baştan sona tevhidi vurguluyor, şirki kovuyor. 30. Kur'an insanlığın ebedi ışığıdır. Turan Dursun kitabının 190. 219. sayfalarında güya kendince Kur'an'da saptadığı bilim dışı şeylerden söz ediyor. Misal olarak da Bakara suresinin 259. 260. ayetlerinde anlatılan olayları anıyor. Ölmüş bir canın ayrılan kemiklerinin bir araya toplanıp bunlara et giydirilerek diriltilmiş olmasını bilim dışı görüyor. Anlatılan öykünün Kur'an'daki İsrailiyattan yani Yahudi kaynaklarından Kur'an'a yansıdığını söylüyor. Şimdi bu hikaye Yahudi kaynaklı bir hikaye ise ki öyledir, bunun anlatımından dolayı Kur'an'ı bilim dışılıkla suçlamanın anlamı var mı? Kur'an çevredeki insanların özellikle Yahudilerin bildiği bir olayı anlatıp öldükten sonra dirilmenin gerçekliğini bilinen, inanılan bir kıssayla kanıtlamak istiyor. Kur'an'da ibret, İsrailoğlu kısaslardan kesitler anlatılır. Ama bu, herhangi bir kimsenin anlatımına dayanmadığı gibi, Hazreti Muhammed'in o kitapları okuyup öğrenmesine dayalı da değildir. Çünkü Hazreti Muhammed okuma yazma bilmezdi. Ayrıca İbranice, Yahudi kutsal kitabı Arapçaya çevrilmemişti. Hazreti Muhammed de İbranice bilmediği için o kitapların içeriğini bilmezdi. Bu kıssalar ibret için Hazreti Muhammed'e Kitab-ı Mukaddes'teki biçimiyle vahyedilmiştir. Eğer anlatılan kıssalar Kitab-ı Mukaddes'e uymasaydı, Yahudiler de Araplar da buna itiraz ederler, Kur'an'dan kuşkuya düşerlerdi. Derlerdi ki, sen hem Kur'an'ın bizim kitabımızı doğruladığını söylüyorsun, hem de bizim kitabımızdaki kıssaları değiştiriyorsun, bu nasıl doğrulamadır? Kur'an kıssalarının mucize olan yanı, okuma yazma ve yabancı dil bilmeyen, bundan dolayı eski kitabı okumamış olan Hazreti Muhammed'e, o kitabın içerdiği kıssaların ana hatlarıyla ve fevkalade çekici bir anlatım üslubuyla vahyedilmiş olmasıdır. Kaldı ki Kur'an bu olayı bir mucize olarak anlatmaktadır. Mucize, normal yasaların üstünde cereyan eden olağanüstü olaydır. Normal akıl ölçüleriyle mucizeyi kavramak mümkün değildir. Muhakkak ki mucizenin de sebepleri vardır ama bu sebepler olağan sebeplerin üstündedir. O aşkın sebepler olunca mucize sonucunu doğurur. İnsan doğadaki her şeyi çözebilmiş değildir. Bilmediklerimizin yanında bildiklerimiz denizde damla kadar kalır. Şimdi sözü edilen ayetin tefsirini verelim. Yahut şu kimse gibisini görmedin mi ki duvarları, çatıları üstüne yığılmış, altüst olmuş ıssız bir kasabaya uğramıştı. Allah bunu böyle öldükten sonra nasıl diriltecek demişti. Allah da kendisini 100 sene öldürüp sonra diriltti. Ne kadar kaldın dedi. Bir gün ya da bir günün birazı kadar kaldım dedi. Allah hayır dedi. 100 yıl kaldın. Yiyecek ve içeceğine bak, bozulmamış. Eşeğine bak. Seni insanlar için bir ibret kılalım diye böyle yaptık. Kemiklere bak. Nasıl onları birbiri üstüne koyuyor, sonra onlara et giydiriyoruz. Bu işler ona açıkça belli olunca Allah'ın her şeye kadir olduğunu biliyorum dedi. Bakara 259. Bu ayet muhakkak ki o zamanki Yahudiler arasında anlatılan bir olaya işaret etmektedir. Daha önceki ayette kendisini Tanrı yerine koyan bir kral tipi temsil edilmişti. Burada da Allah'ın kudretini görünce derhal hakkı kabul edilen mümin bir kişi canlandırılmaktadır. Bu adam yıkılmış, harap olmuş bir şehrin yanından geçerken ümitsizliğe düşer, kendi kendine "Acaba Allah bunları nasıl diriltir?" der. Allah'ın yaratmasından şüphe ettiğinden değil, fakat büyük umutsuzluk ve esef içinde bulunduğundan, şaşkınlık içine düştüğünden dolayı böyle söyler, düşünür ve uykuya dalar. Uykudayken Allah onun ruhunu alır, 100 yıl böyle kalır. Sonra tekrar onu diriltir. Adam uyuyup biraz sonra uyandığını sanır. Kendisine gizliden bir ses "Ne kadar kaldın?" diye sorar. O da bir gün ya da günün birkaç saati kadar bir süre böyle kaldığını söyler. Kendisine 100 yıl o şekilde kaldığı, yiyecek ve içeceğinin bozulmadığı, fakat merkebinin dağılmış kemikler haline geldiği, Allah'ın kudretini göstermek ve insanlara bir ibret bırakmak için merkebinin onun gözleri önünde dirilteceği söylenir. Allah'ın iradesiyle kemikler bir araya gelip birbirine eklenir, eklenen kemikler üzerine et giydirilir, içine ruh üflenir ve merkep dirilip kalkar. Allah'ın bu yüce kudretini gören adam, "Allah'ın her şeyi yapabileceğini biliyorum," der. Bu adam kimdir? Bunun o sözü söylediği zaman mümini mi, kafir mi olduğu hakkında tefsirler, çeşitli rivayetler ileri sürmüşlerdir. Fakat ayetin muhtevasından bunu mümin bir insan olduğunu anlıyoruz. Müfessirlerden çoğunun kanaatine göre bu adam, İsrailoğulları peygamberlerinden biridir. Naci İbn Kab, Süleyman İbn Büreyte, Katade, Rabi, Süddi, Danhak ve İbn Abbas'tan gelen rivayetlere göre bu adam Uzeyr'dir. Diğerlerine göre Hilkiye oğlu Yeremya'dır. Dipnot Taberi 3-28-29. Kitab-ı Mukaddes'te anlatıldığına göre Farslı kralı Nebukadnezar, Buhtun-Nasr, Kudüs'ü yağmalamış, Yahudileri esir alıp götürmüştür. Hem Yeremya hem de Hezekiel Kudüs'ün tahrip edilişini görmüş, Babil'e götürülmüşlerdir. Bakara suresinin 243. ayetinde de benzeri bir olaya işaret edilmektedir. O söz geliminde savaştan kaçmanın yarar sağlamayacağını, tersine ölüme, ölümden de beter olan ezikliğe neden olacağını canlı biçimde anlatmak üzere, "Şu binlerce kişiyken ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allah onlara ölün demişti de sonra kendilerini diriltmişti. Ve siz Allah insanlara karşı ikram sahibidir," denilmektedir. 243. ayette anlatılan olayın hangi toplumun başına geldiği zikredilmemiştir. Kitab-ı Mukaddes'in Hezekiel sifrinin 37. babında Hezekiel'in ağzından şöyle deniyor. "Beni vadinin ortasına koydu. Vadi kemiklerle doluydu. Onların üzerinden her yandan beni geçirdi. Ve işte ovanın yüzünde kemikler pek çoktu ve işte çok kurumuşlardı. Ve bana dedi, Ademoğlu, bu kemikler dirilebilir mi? Ve ben, Ya Rab, Yehova, sen bilirsin dedim. Ve bana dedi, bu kemikler üzerine peygamberlik et ve onlara de, kuru kemikler Rabbin sözünü dinleyin. Rab Yehova bu kemiklere şöyle diyor, İşte sizin içinize soluk sokacağım ve dirileceksiniz. Ve üzerinize adaleler koyacağım ve üzerinizde et bitireceğim ve sizi deriyle kaplayacağım. Ve içinize soluk koyacağım ve dirileceksiniz ve bileceksiniz ki ben Rabbim." Dipnot Kitab-ı Mukaddes sayfa 825-826. Hezekiel'in Rabbin emriyle peygamberlik ettiğini, bir gürültü koptuğunu, kemiklerin kemiklere yaklaşıp üzerine adaleler giydirildiğini ve üstten bunları deriler kapladığını, nihayet yele de peygamberlik etmesiyle bu cesetlerin içine soluk dolduğunu ve bunların dirilerek ayakları üzerine dikildiklerini ve büyük bir ordu olduğunu Kitab-ı Mukaddes anlatır ve bunun Allah'ın kudretinin bir delili olduğunu söyler. Kur'an-ı Kerim Müslümanları cihada teşvike başlarken bu kıssayı anlatıyor ki Müslümanlar korkaklık göstermesinler. Yaşatanın da öldürenin de Allah olduğunu bilsinler. Herhalde Medine devrinin başlangıcında ilk cihat emri geldiği sırada bazı Müslümanlar tereddüt göstermişlerdi. Nitekim Nisa suresinin 77-78. ayetlerinden böyle bir tereddüdün vuku bulduğunu anlıyoruz. Kendilerine savaş yazılınca hemen içlerinden bir grup, insanlardan, Allah'tan korkar gibi hatta daha fazla korkmaya başladılar. Dediler ki, Rabbimiz, niçin bize savaş yazdın? Bizi yakın bir sureye kadar ertelesen olmaz mıydı? De ki, dünya geçimi azdır, korunan için ahiret daha iyidir. Size kıl kadar haksızlık edilmez, nerede olsanız, sağlam kaleler içinde de bulunsanız yine ölüm sizi bulur. Bu kıssada anlatılan ölümün mecazi ölüm olması da muhtemeldir. Belki de İsrailoğullarından bir grup çalışmadan, cihatten uzak durdukları için geri kalmışlar, düşmanlarının istilasına uğrayıp zillet içine düşmüşlerdir. Bu onlardan birçok kimsenin ölmesine, birçoğunun da ölümden de kötü bir hakaret içinde kalmasına sebep olmuştur. Yıllarca böyle esaret içinde kaldıktan sonra nihayet içlerinden çıkan bir peygamberin, bir kutsi kuvvet sahibi kurtarıcının uyarılarıyla uyanmışlar, kölelik zincirini kırıp bağımsızlığa kavuşmak suretiyle yeniden hayat bulmuşlardır. Bağımsızlık ve hürriyet bir millet için hayat, esaret ise ölüm demektir. Gerçekten yılgınlık gösterenler, ölümden korkanlar, millet olarak varlıklarını sürdüremezler. Hürriyet için ölmesini bilenlerdir ki yaşamaya layıktırlar. İbrahim de bir zaman, Rabbim ölüleri nasıl diriltirsin demişti. Allah, inanmadın mı dedi. İbrahim, hayır inandım fakat kalbim kuvvet bulsun diye görmek istiyorum dedi. O halde kuşlardan dördünü tut, onları kendine çek, iyice incele. Sonra her dağın başına onlardan birer parça koy. Sonra onları kendine çağır, koşarak sana gelecekler. Bil ki Allah daima galip ve hikmet sahibidir dedi. Bakara 260. Bu ayette de Hazreti İbrahim'in düşüncesi ve ona gösterilen mucize anlatılıyor. Tabirinin belirttiğine göre İbrahim aleyhisselam yolda yürürken ölmüş, yırtıcı hayvanlar ve kuşlar tarafından parçalanmış, kemikleri ortaya çıkmış bir hayvan görmüş. Onu bu halde görünce durup düşünmeye başlamış. Ya Rabbi, biliyorum sen bu hayvanın vücudunu yırtıcı hayvanların ve kuşların kursağından toplayıp bir araya getirecek ve bunu dirilteceksin. Ama bu işi nasıl yapacaksın bana göster diye yalvarmış. Allah'ın kudretinden şüphe ettiğinden dolayı değil, kalbindeki inancı daha da güç kazansın diye böyle söylemiş. Çünkü bilmek gözle görmek gibi değildir. Gözle görmek daha kesin bilgi verir. Yüce Allah da ona dört kuş alıp bunları kendisine çekmesini yani kendi yanında bulundurup yaratılışlarını iyice incelemesini sonra her dağın başına bunlardan birer parça koymasını emretmiş. Ayetteki fesurhunne kelimesi dammeyle de kesreyle de okunabilir fakat dammeyle okunması meşhurdur. Dammeyle okunduğunda onları yanına al kendine meylettir demek olur. Kesreyle okunduğunda onları kes anlamına gelir. Ancak İbn Abbas'tan gelen rivayetlere göre zammeyle de kesreyle de okunsa aynı anlamı verir. Kelime Nabatça'dan gelir, kes, dağıt demektir. Birinci anlamı göz önünde tutan Ebu Müslim'e göre bu ayette İbrahim'in kendisine söyleneni yaptığına dair bir kanıt yoktur. Zaten her emrin yapılması da istenmez. Zira iyice açıklanmak istenen bazı haberler emir kipiyle söylenir. Mesela biri sana mürekkebin nasıl yapıldığını sorsa şöyle dersin. Şunu şunu al, şöyle şöyle yap, mürekkep olur. Bu emir adamdan mutlaka mürekkep yapmasını istemek değil, mürekkep yapımını ona tariftir. Kur'an'da haber kastedilen emir çoktur. Burada söz ölüleri diriltmek hakkında bir temsildir. Mana şudur, Dört kuş al, bunları kendine yaklaştır, alıştır, çağırdığın zaman sesine gelecek derecede sana alışsınlar. Sonra bunlardan her bir parçayı, yani her kuşu sağ olarak bir dağa koy ve bunları çağır. Alıştıkları için hemen sana koşup gelirler. Yerlerinin ayrı olması ve birbirinden uzak yerlere konmuş olmaları gelmelerini önlemez. İşte Rabbinin buyruğu da böyledir. Ölüleri diriltmek istediği zaman onları "Dirilin, bana gelin" diye çağırır. Bu misalden maksat da ruhların alıştıkları bedenlere kolaylıkla döneceğini anlatmaktır. Ayetin bu anlamda olması gereklidir. Zira fesurhunne dilde alıştırmak anlamındadır. Doğramak anlamı tali bir anlamdır. Kanıtsız olarak asıl anlamdan tali anlama geçilmez. Eğer fusurhunne onları doğru anlamına gelseydi ondan sonra ileyke gelmezdi. Çünkü ancak meylettir anlamındaki surhunne ila ileyye müteaddi geçişli olur. Öteki anlam ila ile müteaddi olmaz. Summedunne'deki zamir kuşların parçalarına değil kendilerine gider. Şayet kuşların eczası birbirinden ayrılmış, dağılmış ve her dağ o parçaların bir bölümü konmuş olsaydı, zamirin kuşlara değil parçalara gitmesi gerekirdi. Dipnot: Mefatihul Gayb 7-41-42, Tefsirul Kur'anil Hakam 2-55-56. İşte Ebu Müslim bu kanıtlara dayanarak ayette kuşların kesilmesinin değil, İbrahim'e alıştırılmasının anlatıldığını söylüyor. Dediğimiz gibi ayette nasıl insana alışmış olan çeşitli kuşlar uzak yerlere konduğu halde sahibinin sesini duyunca koşup ona gelirse Allah'ın çağrısına uyan canların da koşup ona gelecekleri anlatılmaktadır. Ayette ölen canların başka bir deyimle bedenden ayrılan ruhların Allah'a gidecekleri bir temsille anlatılmıştır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bu emri yerine getirdiği açıkça zikredilmemiştir. Mamafih, müfessirlerin genel kanısına göre ayette kesilmiş olan kuşlar canlanıp İbrahim'e gelmişlerdir. Bu ve bundan önceki ayet her şeyi sebeplere bağlayan yüce yaratıcının istediği zaman bilinen sebepler koymadan da eşyayı yaratacağını, onun ol dediği her şeyin derhal olacağını anlatmaktadır. Her iki olay da birer mucizedir. 259. ayette öldükten sonra dirilmeyi görmek isteyen insana bu olay hem kendi şahsında hem de hayvanında gösterilmiştir. 260. ayette ise öldürülüp diriltme olayı dört kuşta yapılmıştır. 31. Evrenin 6 günde yaratılması. Turan Dursun kitabının 200-201. Sayfalarında evrenin 6 günde yaratılmış olduğunu söyleyen Kur'an ayetlerinin bilime ters düştüğünü ileri sürmektedir. Evrenin 6 günde yaratılmış olduğu Kur'an'ın orijinal görüşü değildir. İbret için Tevrat'taki ifade özetlenerek verilmiştir. Tevrat'ta evrenin 6 günde yaratıldığı ve haftanın her gününde nelerin yaratılmış olduğu, 6 günde evreni yaratan Allah'ın 7. günde cumartesi dinlendiği anlatılmaktadır. Kur'an'da ise ayrıntıya girmeden evrenin 6 günde yaratıldığı belirtilmektedir. Tevrat'ın ifadesiyle Kur'an'ın anlatımı arasında en önemli fark, Tevrat'ta 6 günde işini bitirmiş olan Allah'ın 7. günde dinlendiğinin söylenmesidir. Dinlenme deyimini Allah'ın kudretine aykırı bulan Kur'an, bunun yerine Allah'ın kainatı yarattıktan sonra arşa, tahta kurulup varlığı yönettiğini söylemektedir. Gelelim 6 gün meselesine. Kur'an-ı Kerim bir jeoloji, fizik veya tarih kitabı değil. İnsanlığın hidayet rehberi, ebedi ışığıdır. Onun evrenin yaratılışı hakkında yaptığı işaretler de insanlara kainatın yaratıcısını düşündürmek ve o yaratıcıya kulluk etmelerini sağlamaktır. Kur'an'ın evrenin yaratılışı hakkındaki işaretlerinden kimi eski kutsal kitapta da vardır. Bu konudaki işaretleri temelde ona uygundur. Kimi de kendinden önceki hiçbir kutsal kitapta yoktur, tamamen kendi orijinal anlatımıdır. İşte asıl bilimsel mucize olanlar kendi orijinal anlatımlarıdır. Bunun örneklerini ileriki sayfalarda göreceksiniz. Evrenin 6 günde yaratılması meselesi Kur'an'ın orijinal vahyi değildir. Kendinden önceki kutsal kitapta mevcut olan bir anlatımı hatırlatmadır. Şimdi bu konuda Kur'an'ın söylediklerini gözden geçirelim. Araf suresinin 54. ayetinde Yüce Allah, "Rabbiniz o Allah'tır ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra arşa istiva etti" buyuruyor. Kainatın 6 günde yaratılması, 6 jeolojik devirde yaratılması demektir. Allah katında gün yalnız bizim hesap ettiğimiz 24 saatten ibaret değildir. Andan uzun devirlere kadar uzanan bir zaman sürecidir. Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde Allah katında insanların hesabınca 1000 yıl süren bir günün, dipnot secde 5 ve 50.000 yıl süren bir günün, dipnot me'ariç 4, bulunduğu haber verilmektedir. Rahman suresindeki o her an başka bir şandadır. Dipnot Rahman 20 ayetinde ise gün bir tek an anlamındadır. Demek ki Allah katında gün miktarını yalnız Allah'ın bileceği bir zaman sürecidir.